Ayrım 3. Yıldızların Dönüşü. Stanislav Lem. Sayfa 22. Dev bir tabela. Exotal. Pantolonumun paçalarını kabartan sıcak bir hava akımının içine girdim. Artık açık havadaydım. Ama gecenin koyu karanlığı uzaktaki ışıklarla geriye atıldı. Dev bir lokanta. Üstü her türden renkle aydınlatılmış masaların üstü garip parıldıyordu. Ve aydınlatma alttan geliyordu. Alışılmamış gölgelerin çizdiği yüzler, alçak koltuklar, bardakların içinde yeşil yeşil köpüren kara bir sıvı, küçük ışıklar saçan fenerler, ışıkların kaosu yıldızları sönükleştiriyordu. Başımı kaldırınca karanlık boşluğu gördüm ama aynı anda, bu da şaşırtıcıydı, kör varlığı bana yeniden güven verdi, devam ettim seyre. Geçerken biri bana sürtündü, bir parfüm kokusu aldım. Hem saldırgan hem tatlı bir koku. Bir çift geçti, kız adama döndü. Omuzları ve boynu dumansı bir bulut içindeydi. Adam kızı kollarına aldı, dans etmeye başladılar. Hala dans ediliyor demek diye düşündüm. Mat bir aydınlığı olan bir yuvarlak üzerinde diğer çiftlerle birlikte yükseğe doğru kalktılar. Şimdi kızılımsı gölgeleri plak gibi dönen dairenin altında kıpırdanıyordu. Daire hiçbir yerden destek almıyordu, ekseni bile yoktu. Havaya asılıp kalmış müziğin sesiyle dönüyordu. Masaların arasından yürüdüm. Yerdeki esnek zemin sert bir kayalığa dönmüştü. Bir ışıklı perdeden geçip uçsuz bucaksız bir mağaraya girdim. Stalaktitlerden oluşan 10 kadar belki daha çok sütun iner gibiydi yukarıdan. Çıkış yerlerinde madensel akıntılar parıldıyordu. İnsanlar bacaklarını aşağı sallandırarak buralara oturmuştu. Dizlerinin arasında belli belirsiz alevler vardı. Alt tarafta bir yeraltı gölünün kara sathı görünüyordu. Sakin sularında kayaların parıltısı yansıyordu. Burada da sallar üzerinde yine bacaklarını sallandırarak oturan insanlar vardı. Hepsi aynı yöne bakıyordu. Su düzeyine kadar inip karşı kıyıda kumların üzerinde bir dansöz gördüm. Bana çıplak gibi geldi ama teninin beyazlığı doğal değildi. Küçük, titrek adımlarla suya kadar koştu, bütün bedenini suya yansıttı, sonra ellerini uzatıp başıyla bir selam verdi. Bitmişti ama kimse alkışlamadı. Dansöz birkaç saniye hareketsiz kaldı, sonra göl kenarını yürüyerek benim bulunduğum yere doğru arşınladı. Kıza bir şeyler olduğunda aramızda 30 metre kadar bir uzaklık kalmıştı. Daha bir an önce yorgun ama mütebessim yüzünü görebilirken birden bir şey bu yüzü sakladı, silüeti ürperdi ve kayboldu. ''Beyefendi bir pilafa ister mi?'' diye ardımda nazik bir ses sordu. Döndüm, kimseler yoktu ama katlanmış ayakları üzerinde garip hareket eden oval bir küçük masa gördüm. Masa bana doğru ilerlerken köpüklü bir sıvıyla dolu bardaklar ve karşısına dizilmiş küçük tabaklardaki yemekler titreşiyordu. Bir kol adeta zorla içkiyi bana uzattı, bir ikincisi de ressam paletine benzeyen tabağı. Baş parmağın geçeceği kocaman bir delik vardı kenarında. Bor otomattı bu. Ortasındaki cam bölmenin içinde atan transistörlü kalbini görebiliyordum. Canımın istemediği tatlılarla dolu böcek bacaklarının yanından geçtim. Bana uzanan bacakların aptalca bir nezaketi vardı. Hakarete uğramış gibi çenelerim kasılı bu yeraltı mağarasından çıktım. Sıra sıra masalar ve fenerli yollar arasında terası boydan boya arşınladım. Yaldızlı ve kara yıldızlar zor fark edilen incecik tozlarıyla üstümü kaplıyordu. Sarımtırak bir pasla kaplı taşın kenarına ulaştığımda gerçek ve temiz bir rüzgar yüzümü okşadı. Hemen yanı başında boş bir masa vardı. Sırtımı acemice diğerlerine döndürerek buraya yerleştim. Geceyi seyre daldım. Tam altta beklenmedik ve şekilsiz bir karanlık uzanıyordu. Yalnız uzaklarda, çok uzaklarda bir takım küçük ışıklar parıldar gibiydi. Daha ileride ise ince ve soğuk ışık huzmeleri gökyüzüne doğru yükseliyordu. Bunlar sütun muydu yoksa konutlar mı bilemiyordum. Hepsini birbirine bağlayan çok ince teli görmeseydim projektör ışığı olduklarını sanırdım. Yere yerleştirilmiş, tepesi göklere varan bir silindir, iç bükey ve dış bükey merceklerle doldurulsaydı, böyle bir görüntü verebilirdi ancak. Bu huzmelerin inanılmaz yüksekliği olmalıydı. Sarı ve beyaz haleler yaratarak kıpırdanıyorlardı. Şehir buydu, hepsi bu kadardı. Sokakları keşfetmeyi, düşünmeyi denedim fakat ölüm kadar karanlık bu satı en ufak bir ışığa yer vermeden alabildiğince uzanıyordu. Kol diye sanki ilk defa söyleniyormuş gibi seslenen kadın sesini işittim. Ama önce bana seslenildiğini algılayamadım. Ben daha davranıp dönmeden koltuğum benim yerime döndü. Karşımda 20 yaşlarında bedenine sımsıkı yapışan mavi giysileri içinde, omuzları ve memeleri aşağıya doğru giderek şeffaflaşan kumaştan ancak dışarı taşan bir genç kız duruyordu. İncecik ve güzel karnı yaşayan bir madenden yontulmuş gibiydi. Kulak memeleri parlak mücevherlerle örtülmüştü, dudakları boyalıydı, tıpkı burun deliklerinin içi gibi. Kadınların büyük çoğunluğunun böyle boyandıklarını fark etmiştim. Çekinerek bana gülümsüyordu. İki eliyle koltuğumun kenarlarına dayanıp konuştu. ''Ne yenilikler var sizde Kol?'' Oturdu. Kafasının biraz dumanlı olduğunu sandım. ''Burada canımız sıkılıyor.'' diye devam etti. ''Öyle değil mi? Bir şeyler alınıyor mu Kol?'' ''Bilmem ki Kol.'' diye başladım. Dirseklerini masaya dayamış, yarı dolu kadehini elinde döndürüyordu. Parmaklarının çevresindeki altın zincirin ucu kadehindeki içkinin içine giriyordu. Giderek daha çok eğildi, soluğunu yüzümde hissettim. Sarhoş olsa da içkiden değildi. ''Ne demek o?'' diye sordu. ''Öylesin, öyle olmalısın. Herkes koldür. İster misin, alacak mısın?'' Hiç olmasa neden bahsettiğini anlayabilseydim. ''Pekala.'' dedim. Ayağa kalktı. Ben de o alçacık koltuktan doğrulup kalktım. ''Nasıl yapıyorsun bunu?'' ''Neyi?'' Bacaklarıma baktı. ''Ben seni ayakta parmak uçlarının üzerinde sanıyordum.'' Sessizce gülümsedim. Yanıma sokuldu, kolumu tuttu ve yeniden şaşırdı. ''Ne var burada?'' ''Neremde? Burada mı? Hiç.'' ''Atıyorsun.'' diyerek beni hafifçe çekti. ''Atıyorsun'' derken yalan söylediğimi mi kastettiğini düşünürken masaların arasından geçtik. Beni eski altın renginde bir duvara doğru götürdü. Üzerinde sol anahtarına benzeyen bir işaret vardı duvarın. İyice yaklaştığımızda duvar açıldı. Sıcak bir havanın üfürdüğünü hissettim. Mekanik ve dar bir merdiven derinlere doğru iniyordu. Yan yana duruyorduk. Boyu omzuma bile gelmiyordu. Kedi gibi bir başı, kapkara ve mavi mavi parlayan saçları, oldukça sert görünümlü bir profili vardı. Ama güzeldi. Yalnız şu açık burun delikleri. İnce eliyle beni sıkıca tutuyordu. Yeşil boyalı tırnakları kazağımın altından tenime batıyordu. Onu düşününce ister istemez gülümsedim. Nereleri dolaşmamıştım fakat bir kadın parmağının temasını hissedebilmek için o kadar az fırsat çıkmıştı ki karşıma. Kırmızı sarı ışıkların yanıp söndüğü bir kubbenin altından geçip sokağa çıktık. Daha doğrusu buranın sokak olduğunu sanıyordum. Ama tepemizdeki karanlık sanki her an şafak söküyormuş gibi aydınlanıveriyordu. İleride uzun ve alçak silüetler yavaşça kayıp geçiyordu. Otomobiller gibi ama artık otomobil olmadığını biliyordum, başka bir şey olmalıydı. Yalnız olsaydım bu geniş caddeye sapardım çünkü bir levhanın üzerinde merkez diye okunuyordu. Ama herhalde şehir merkezi değildi. Bu nedenle kendimi ona bıraktım. Bu serüven nasıl bitecek olursa olsun bir rehber bulmuştum ya ve bu kez hem de öfkelenmeden gelmemden 3 saat sonra bu gar şehirde beni arayacak olan talihsiz adamın nasıl fellik fellik koştuğunu düşündüm. Müşterileri boşalan birkaç kahvenin mankenlerin bıkmadan ayrı sahneyi oynadıkları vitrinlerin önünden geçtik. Bana kalsa gönüllü durup ne yaptıklarına bakmak isterdim. Ama kız hızlı hızlı yürüyor, topukları kaldırımda ses çıkartıyordu. Sonra yüzü ışıklar içinde biriyle karşılaşınca haykırdı. İşin garibi adam yüzünün yarısını örten dilini çıkartıp örtüyordu bazen suratını. ''Oh, bonslar, bir bons ister misin?'' Peki sen ister misin diye sordum. Galiba evet. Işıl ışıl bir küçük salona girdik. Tavan yerine gaz yanıyor gibi dizi dizi küçük alevler örtüyordu üstünü. Bütün duvarlarda küçük masalarda örtülü yuvalar. Bunlardan birinin yanına varınca iki yanında duvarın içinde oturulacak yerler göründü. Büyüyen tomurcuklar gibi irileşiyor izlenimi veriyorlardı. Sonra havada düzleştiler, kasılıp hareketsiz kaldılar. Karşı karşıya geçip oturduk. Kız iki parmağıyla masanın maden satına vurdu. Duvardan nikel bir kol çıktı, önümüze iki tabak bıraktı. Sonra şimşek gibi bir hızla beyazımsı bir hamur parçası attı içlerine. Parçalar köpürüp kahverengiye dönüştü. Öylece kala kaldı. Aynı şekilde tabak da kahverengileşti. Kız o zaman hamuru tabağa sarıp kıvırdı. Tabak değilmiş, lahmacun gibi yemeye başladı. Oh dedi ağzı dolu, ne kadar acıktığımı fark etmemiştim. Ben de tıpkı onun gibi yaptım. Bu bons dediği şey önceden yediklerimin hiçbirine benzemiyordu. Taze bisküvit gibi ağızda eriyiveriyordu. Koyuca hamuru oldukça baharatlıydı. Bonsu seveceğimi düşündüm. ''Daha ister misin?'' diye sordum bitirince. Başını sallayarak gülümsedi. Çıkarken elini kare bir boşluğa soktu. İçinde bir şeyler tıkırdadı. Ben de onu taklit ettim. Parmaklarıma bir rüzgar üfürdü. Çektiğimde ellerim tertemiz ve kupkuruydu. Daha sonra yukarı çıkan mekanik ve büyük bir merdivene bindik. Hala hava garında olup olmadığımızı bilmiyordum ama sormamayı tercih ettim. Kız beni duvar içine açılmış bir bölmeye götürdü. Pek aydınlık değildi burası. Zemin sallandığından uzaktan tren geçiyor izlenimine kapıldım. Bir an sonra her taraf karardı. Bir dev çelik ciğerlerini boşaltmış gibi derin bir soluk hissettik. Etraf aydınlandı. Kız kapıyı itti. Burası gerçekten bir sokak olmalıydı. Tamamen yalnızdık. Kaldırımların kenarında bakımlı küçük ağaçlar sıralanmıştı. Gölgelerden biri çıka geldi. İlerideki kara makinenin içinde kayboldu. Hiçbir kapı falan görmedim. Adam basbayağı kayboldu. Araç öyle bir atılımla hareket etti ki adam koltuğuna yapışmış olmalıydı. Evleri göremiyordum. Yalnız mat metalik bantlarla kaplı aynaya benzeyen düz şoseyi fark ettim. ''Ne alınacak?'' diye sordu kız. Hala kolumdan tutuyordu, yavaşlamıştı. Bir kızıl ışık huzmesi yüzünü aydınlattı. ''Ne istersen?'' ''İyi, öyleyse bize gidelim. Çok yakındır. Araca binmeye gerek yok.'' Dosdoğru ilerledik. Hala görünürde ev yoktu ve karanlıktan gelen serin yel büyük bir boşluktan geliyormuş gibiydi. Acaba garın çevresindeki boş bir alan mı, yoksa şehrin merkezinde mi? Bu bana biraz garip göründü. Yel beraberinde hafif bir çiçek kokusu da getiriyor. Bunu hasretle burnuma çekiyordum. Kuş kirazı kokusu mu? Hayır, kuş kirazı değildi. Derken döner bir kaldırıma düştük. Üstünde ayakta duruyorduk. Garip bir çift oluşturuyorduk doğrusu. Işıklar üzerimize doğru geliyor, sonra kayboluyordu. Bizi aydınlatan bu ışıklar zeminin hemen üzerindeki aralıklardan çıkıyordu. Yoldaki trafikle bir ilgisi olup olmadığını anlayamıyordum. Görünmeyen gökyüzünde çok yükseklerde zaman zaman hüzünlü bir ıslık sesi işitiliyordu. Kız birden döner banttan inip dik yukarı tırmanan bir başkasına atladı. Bütün çevreme yukarıdan baktığımı gördüm. Bu hava yolculuğu yaklaşık yarım dakika kadar sürdü. Bol çiçekli bir çıkıntıda sona erdi. Ama çiçekler pek hafif kokuyordu. Kız bu konutun içine doğru ilerledi. Ben de şimdi loşluğa alışan gözlerimle komşu konutların çizgilerini görmeye çalışıyordum. Dev, kör ve penceresiz kara, ölü gibi evlerdi. Hepsi ve ne ışık vardı ne de ses içlerinde. Yalnızca şose üzerindeki araçların ıslığı zaman zaman bu sessizliği bozuyordu. Bu isteyerek yaratılmış olduğunu sandığım karanlık sessizlik beni şaşırtmıştı. Gardaki ışık cümbüşünden sonra burada reklam yokluğu da garip gelmişti bana. Ama bunları düşünecek zamanım olmadı. ''Gelsene, neredesin?'' diye mırıldandığını işittim kızın. Yüzünün soluk rengini görebiliyordum yalnız. Elini kapının panosuna dayadı, kapı açıldı. Ama doğru daireye girmedik. Ayaklarımızın altındaki zemin harekete geçti. Bir adım atmaya fırsat yok diye düşündüm. Bacaklarımın hala var olmasına şaştım. Aslında pek yüzeysel bir olaydı bu. Aslında sürekli şaşkınlığımdan kaynaklanıyordu. Geniş bir holden, daha doğrusu çok geniş ve oldukça loş bir koridordan geçtik. Yalnız duvarların köşelerinde ışık vardı. En karanlık bir yerde kız elini yeniden kapının üzerindeki madeni bir plakanın üzerine koydu ve önden kendisi içeri girdi. Gözlerimi kırpıştırdım çünkü bomboş giriş holü müthiş aydınlıktı. Hemen bir başka kapıya doğru yürüdü. Ben de duvara yaklaşınca duvar birden açıldı. Şişe ve kutularla dolu reyonları gördüm. Bu o kadar ani olmuştu ki ister istemez sıçradım yerimden. Dolabımı korkutma diye içeriden seslendi. Ardından ben de içeri girdim. Eşyası camdan dökülmüş gibiydi. Alçak koltuklar, küçük bir divan, masalar, yarı şeffaf maddeleri içinde renkler yer değiştirip hareketlilik veriyordu hepsine. Sanki eşyaların içinde pembeyle karıştırılmış yeşil bir kan dolaşıyordu. ''Niçin oturmuyorsun?'' Oturdum. Koltuk beni buyur etmek için yayıldı. Nefret ediyordum bundan. Bu cam işi camdan değildi. Havalı yastıklara oturmuşum gibi bir izlenim vardı üzerimde. Üstünden aşağı bakınca bulanık olarak döşemeyi de görebiliyordum. İçeri girince önce kapının karşısındaki duvarın camdan olduğunu sanmıştım. Ardından da insan dolu bir ikinci oda varmış gibi gelmişti bana. Burada adeta bir kabul töreni veriliyor gibiydi. Ama bu insanların olağanüstü boyları vardı. Ancak o zaman dev bir televizyon ekranının karşısında olduğumu anlamıştım. Görüntü sessizdi. Şimdi oturmuş kara tenli dev gibi bir kadının yüzünü görüyordum ekranda. Sanki pencereden odanın içine bakan dev bir kadın gibi dudakları kıpırdıyordu. Konuşuyordu ve kulaklarını örten iri mücevherleri bir elmas parlaklığıyla ışıklar saçıyordu. Koltuğa şöyle daha bir rahatça yerleştim. Kız dikkatle bakıyordu bana. Elinin birini kalçasına dayamıştı. Karnı gerçekten gök mavisi bir madenden yontulmuş gibiydi. Artık sarhoşmuş gibi görünmedi gözüme. Kim bilir, belki de yanlış bir izlenimdi bu. ''Adın ne senin?'' diye sordu sonunda. ''Breck, Hal Breck. Ya senin?''
''Nice. Kaç yaşındasın?''
Garip soru diye düşündüm ama kim bilir, belki de adetti. ''40. Niçin sordun?''
''Hiç, ben 100 yaşındasın sanmıştım.''
Gülümsedim. ''İstersen o yaşta da olurum. İşin garibi doğruydu söylediğim.''
''Sana bir şeyler vereyim mi?''
''İçmek için mi?'' ''Yo, istemem, sağ ol.''
''Nasıl istersen.''
Yürüdüğü duvar açıldı, bir bar çıktı ortaya. Aralığın önüne oturup benim görmemi engelledi. Döndüğünde elinde bir tepsi içinde iki kupayla iki şişe tutuyordu. Süte benzer bir sıvı boşalttı kupaya, şişeyi hafifçe sıkarak. ''Teşekkür ederim, ben bir şey istemem.'' diye yineledim.
''Sana bir şey vermiyorum ki.'' diye şaştı.
Bir hata işlediğimi görüp ne hatası olduğunu bilemediğim için saçma sapan bir şeyler mırıldanarak kupayı aldım. Öbür şişeden de kendi kupasını doldurdu. Sıvı yağlı ve renksizdi. Havayla temasından sonra köpürüp kararmaya başlamıştı. Kız da oturdu ve kupayı dudaklarına götürerek sordu.
''Kimsin sen?''
''Bir kol.'' diye cevap verdim. İçindekini yakından incelemek için bardağımı kaldırdım. Bu sütün kokusu yoktu, dokunmadım hiç.
''Hayır, şaka bir yana.'' dedi. ''Benim karanlığa daldığımı düşünüyordun değil mi? Ne münasebet, sadece bir kalstı bu. Sizain halindeydim ama artık dayanılmaz oluyordu. Kararsız bir sürü iş ve bütün bunlar. Gelip aramıza oturduğunda ben de kalkmak üzereydim.''
Aşağı yukarı anlıyordum. Orada bulunmadıkları sırada belki de dans ederken ben gelip masalarına oturmuştum. Diplomatça sustum.
''Uzaktan öyle şey bir havan vardı ki.''
Doğru kelimeyi bulamamıştı. ''Sağlam mı?'' diye fısıldadım. Göz kapaklarını kırpıştırdı. ''Yoksa bunların da üzerinde metal bir kapak mı vardı?'' Başını kaldırdı.
''Nedir sağlam?''
''Sağlam, yani güvenilir.''
''Garip konuşuyorsun, nereden geliyorsun sen?''
''Uzaklardan.''
''Merih'ten mi?''
''Daha da uzaktan.''
''Uçuyor musun?'' Uçuyordum.
Ya şimdi?
Yok artık, geri döndüm.
Ama yine uçacaksın değil mi?
Bilmiyorum, sanmam. Sohbet durgunlaşmıştı. Kız beni çağırdığına pişman olmuş gibi geldi bana ve işini kolaylaştırmak istedim. Acaba gitsem mi diye sordum. Bardak dokunmadığım halde hala elimdeydi.
Niçin dedi hayretle?
Daha işine gelir diye düşündüm.
Hayır, sanıyorsun ki... Hayır ne münasebet, niçin içmiyorsun?
İçiyorum. Her şeye rağmen süttü bu. Bu saatte, bu koşullarda o kadar garibime gitmişti ki farkına vardı galiba.
İyi değil mi?
Ama bu süt dedim, herhalde tam bir aptala benziyordum böyle derken.
Ne diyorsun sen, ne sütü? Bu Brit.
Bir iç çektim. Dinle Nais, ben galiba gideceğim, sahi söylüyorum, böylesi daha iyi.
Öyleyse neden içtin diye sordu.
Hiçbir şey söylemeden ona baktım. Lisan o kadar değişmemişti ama ben hiçbir şey anlamıyordum.
Nasıl istersen dedi sonunda, seni zorla tutmuyorum. Fakat şimdi bu,
şaşaladı, limonatasını içti. Daha doğrusu köpüklü içkisine ben öyle diyordum. Yine ne diyeceğimi bilemedim. Her şey o kadar zordu ki.
Bana kendinden bahsetmek ister misin diye önerdim.
Tamam.
Peki sonra da sen kendinden.
Evet.
Ben kabutta 2. yılımdayım. Son zamanlarda fazla serdim. Düzenli katılmadım. Ve anlıyorsun ya, pek ilginç olmayan bir sizayinim var. Aslında kimsem yok. Bu biraz da garip.
Nedir garip olan? Kimsem olmaması.
Yine aptallaşmıştım. Kimden söz ediyordu? Kimdi dedikleri, anne babası mı, sevgilisi mi, dostu mu?
Abs galiba haklıydı. 8 aylık intibak süresi geçirmeden ben bu işin içinden çıkamayacaktım. Ama şimdi de başım önümde, yeniden okula dönmeyi her zamandan az istiyordum.
Peki sonra diye sordum ve kupa hala elimde olduğundan sütten bir yudum içtim. Gözleri hayretten iri iri açıldı. Dudaklarında alaycı bir tebessüm belirdi.
3. ayrımın sonu. Sayfa 33.